Avustralya gündeminde Levent Efe ile birlikteyiz. İyi günler Levent Bey.
Merhabalar.
Bu Debi kasırgası ve seller Kuzey Queensland ve Kuzey New South Wales kasabalarını harabeye çevirdi. İçleri yakan manzaralar görüyoruz televizyonda. Tabii ölümler de bunun cabası. Evler mahvoldu, köprüler yıkıldı. Bu sel kasırga ayrıca birçok iş yerini de yerle bir etti. Ve son gelen haberlerde çiftçiler de büyük bir zarar görmüş. 100 milyon dolarlık mal kaybına uğramışlar. Bunun önümüzdeki günlerde etkileri ne olur? Bu seller, kasırgalar Avustralya'da daha sık olmaya mı başladı?
Televizyonda gördüğümüz fotoğraflardan çok daha ciddi sıkıntılar yaratıyor orada. Bütün haberlerde bunu görüyoruz. Haliyle can kaybı çok üzücü, çok ciddi mal ve ürün hasarı var. Tabii bu arada az önceki segmentte anlattığınız işte aborijini dünyadaki o gizli erdem beyaz insanın kabul etmediği, inanmak istemediği o derinlik yüzyıllar sonra şimdi çağdaş toplumumuzda nasıl ortaya çıkıyor? Yani aborijinlerin oturmadığı, selden dolayı tehlikeli olduğunu bildiği yerlerde buraya habersiz gelen ve burayı işgal eden beyaz adamın oturması sonucu Avustralya'nın çok fazla şehri şu an sel tehlikesi altında.
Yanlış yerlere mi yerleştiler diyorsunuz?
Tabii ki, tabii ki. Rockhampton ve Lismore gibi şu an sel tehlikesi altındaki ve sellerin yaşandığı bu kadar büyük iki şehirde bu tehlikenin olması gerçekten bu işin başında çok ciddi bir hata olduğunu gösteriyor. Tamam, hı-hı, geçmişe dönük bir yargılama yapılamaz ama beyaz adamın da artık bunu kabul etmesi lazım.
Ama yani böyle söylüyorsunuz Levent Bey, şu da söylenebilir. Asırlar boyunca, hatta 1000 yıl önce de insanlar Paris'te nehrin kenarına, Londra'da nehrin kenarına yerleşmişler.
Ama orada eski yüzyıllar öncesinden orada bir yerleşim geleneği olduğu için orayı sel basmadığını biliyorlar. Yani Türkiye'den hatırlayalım. Yani feodal beyliklerden, daha önceki çağlardan gelen bir yerleşim alışkanlığı var ve insanlar hep sırtlarını tepeye vererek, yüksekliği de göz önüne bulundurarak her zaman güvenli yerleri kendilerine seçmiştir. Ama böyle bedava ele geçirilen, bir anda işgal edilen bir toprak parçasında oranın yerel insanlarını da küçümseyip onlarla bir bağlantı kurmayıp onlardan bilgi almayınca böyle sonuçlar ortaya çıkmış. Seller bu ülkenin doğasının bir parçası. Yani bilindiği gibi işte yangınlarla açılan okaliptüs tohumları sellerle ülkenin her tarafına yayılıyor. Bu doğanın bir parçası. Onun için aborjinlerin, o ara hayatta kalan tek tük aborjin ya buraya yerleşmeyin dediği pek çok kasabada yerleşim 50 senede bir, 100 senede bir sellerle mahvoluyor. Bunun önüne nasıl geçilebilir? Doğanın önüne geçilemez ama bu şehirleri yerinden oynatmakta tabii ki işte mülkiyetten dolayı, mülkiyet haklarından dolayı çok çok zor. Düşünülmesi bile
imkansız,
mümkün
diyorsun,
değil. Kaldı ki günümüzde hükümetler 3 senede bir seçime göre kısa dönemde düşündüğü için böyle uzun vadeli bir şey kimse masanın üstüne böyle bir kağıt bile koymayacaktır. Ama Avustralya aydınlarına düşen bu işin enini boyuna araştırılması ve yeni yerleşim yerlerine teşvikler verilecekse bunlar da alternatif, yani bu tür tehlikelerin olmadığı yerlere yönelik yatırımlarla bu iş çok uzun vadede çözülmesi lazım. Yani bu, yoksa bu trajedi 20 senede bir, 30 senede bir sık sık tekrarlayacak.
Evet, dediğiniz gibi tam bir trajedi. Bir de yani, toplam masraf 1 milyar dolara yakın olacakmış. İnanılır
öyle
gibi değil.
Öyle yani, tabii ki bu kış mevsimi bize hiçbir şey olmadı. Güney eyaletlerde oturduğumuz için işte sebze meyveye bu kış çok daha fazla para ödeyeceğiz. Böyle bir etkisi olacak. Ama orada ürünü hasar olan, işte çiftliği mahvolan pek çok insan, evi hasar olan, onların hayatlarını tekrar düzeltmesi tabii ki çok çok zor. Bu anlamda hükümetin her türlü maddi yardımda bulunmasını anlayışla ve destekliyoruz, tabii karşılıyoruz ama işin derininde de böyle bir sorun var. Onu da vurgulamadan geçmek istemedim.
Evet evet, çok ilginç bir bilgi bu, ilginç bir görüş açısı. Bir diğer konuda, benim geçen gün radyo haberlerinde dinlediğim bir konuda insurance, yani sigorta yaptırma konusu. Buraların sel bölgesi olduğu bilindiği için sigortalar çok yüksek para istiyor ve bu yüzden de oradaki iş yerlerinin, ev sahiplerinin bir bölümü sigorta yaptırmıyormuş. Sigorta parası olmadığı için tamamen onlar büyük zarara girmiş durumdaymış.
Çok acı bir durum. Zaten hepimiz biliyoruz. Yani şurayı imzalayın diye bize verilen her kağıtta çok çok çok dikkatli okumamız lazım. Kaldı ki şu an biz işte Victoria'da, New South Wales'in güney bölgelerinde kasırgadan, bu tür sellerden biraz uzak durumda hissedebiliriz kendimizi ama iklim değişikliğiyle bunların şiddeti arttıkça, bu tür tehlikelerin buralarda da böyle şeylerin görülmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Yani 20 sene, 30 sene sonra Melbourne'da da, Sydney şehir merkezinde de kasırgaların, sellerin olmayacağının hiçbir garantisi yok. Çünkü iklim gerçekten çok acı oyunlar oynuyor insanlığa.
Evet, biraz önce sellerin zararı 1 milyar dolar olacak dedim. 1 milyar dolar denildiği bir başka haber vardı bu sabah, insanı şaşırtan. O da metamfetamin, ismini tam olarak hiçbir zaman söyleyemiyorum ama diğer ismiyle nasıl?
Metamfetaminler.
İşte doktor olunca insan böyle çak diye söyleyiveriyor.
Kolayını bulmuşlar, ICE deniyor zaten.
Evet, kısa ismiyle söyleyelim o zaman. ICE denilen 900 kiloluk as yakalamışlar. Bunun da değeri 950 milyon dolar civarında imiş. Yani 1 milyara yakın bir şey. Avustralya böyle bir ICE cenneti mi oldu? Nedir bu?
Avustralya şu an istatistiklere bakıldığında Filipinler'den ve sanıyorum Slovakya'nın, Slovenya'nın, onlardan, o tür ülkelerden birinden sonra ikinci, üçüncü sırada ICE kullanımının genel uyuşturucu ve uyarıcılar içindeki oranı itibariyle. Özellikle taşra yerleşim yerlerinde çok çok ciddi bir sorun olmaya başladı şehirlerde ve öteki uyuşturucu ve uyarıcılara oranla, işte eroin olsun, işte öteki belalara oranla gerçekten çok öne çıkmaya başladı. Üretiminin ucuzluğundan dolayı, işte ulaşımının nispeten kolaylığından dolayı ve gerçekten bunu bilmeden ulu orta kullanan insanların hayatlarının sonlandığını, hayatlarının mahvolduğunu görüyoruz. Bazı taşra yerleşim yerlerinde polisin alkol ve uyuşturucu tespiti için durdurduğu neredeyse 4-5 arabadan birinde sürücünün o an vücudunda ICE olduğu söylüyor.
Öyle mi?
Öyle bir durum. Yani yine bu tür kasabalarda ya da bizim şu an yaşadığımız büyük şehir merkezlerinde bile özellikle kiralık bir ev tutarken o evin daha önce bir ICE laboratuvarı olup olmadığından emin olmamız gerekiyor. İnsan ürperiyor gerçekten düşünürken. Yani şu an ICE normal küçücük iki odalık bir apartman dairesinin mutfağında bile üretilebiliyor. Bunun etrafına yaydığı zehirlerin, dumanların, işte oradan çıktıktan sonra onların geriye bıraktıkları o kalıntıların, zehirlerin haddi hesabı yok. Ve bunlar yeni yeni toplum farkına varıp tartışmaya başladı. Sadece kullanıcıların değil, bütün toplumu çok ciddi etkileyen bir sorun. Kaldı ki bu sorunu polisiye yöntemlerle engelleyelim, önüne geçelim, yoksa bunu kullananları bir sağlığı bozulmuş insanlar olarak sağlık yönünden mi tedaviye gidelim tartışması hala devam ediyor ve bizim başımızda bu madrabaz politikacılar olduğu sürece, bu kelimeyi kullanmak zorundayım, her zaman böyle bir hava atıp caka atıp işte tough on crime diye insanları dolduruşa getirip devamlı cezaevlerini uyuşturucu uyarıcı kullananlarla doldura doldura hem hukuk sistemi tıkandı hem de bu işe bir çözüm bulunamıyor. Böyle tough on crime diyerek çok havalı bir şekilde seçmene karşı kendisini seçtirmeyi çok iyi bildikleri için bilim adamlarının yıllardır söylediği her şeyi yapmıyorlar. En kısa örneği geçtiğimiz birkaç hafta içinde Jeff Kennett, Victoria Eyalet Başbakanı 15-20 sene önce elinde her türlü imkan vardı. Bilim adamlarından rapor istedi, marijuana ile ilgili bana rapor verin. Rapor önüne geldi, eliyle kenara etti ve şimdi 15-20 sene sonra onu keşke kabul etseydim diyor. Çünkü politik şeyi bitti. İnsanlara politik mesaj söylemesi gerekmiyor. Ve gerçekten aklıyla bir şey söylemeye kalktığında da böyle diyor bu insanlar. Bu çok üzücü bir şey. Politikacıların çok çok fazla ses çıkıyor bu ülkede. Bilim adamlarının
yeterli derecede sesi çıkmıyor diyorsunuz.
Sesi çıkamıyor çünkü politikacı birden ortaya çıktığında kendi işine geldiği şekilde bütün argümanları o yöne yönlendirdiğinde, tough on crime dediğinde insanlar da saf, hakikaten benim evimin arka bahçesinde bir uyuşturucu olmasın, tough on crime, atın hepsini içeri diye oy verdiğinde, bunlara cevaz verdiğinde böyle oluyor işte. Yani bu işin önündeki
Peki
en büyük
burada
engel
sorun
şu an politikacılar.
Politikacılar da dünyanın her yerinde olduğu gibi seçimlerden önce bir şey söylüyorlar. Seçildikten sonra başka şeyler söylüyorlar da. Niye Avustralya bu kadar çok kullanılan bir yer oldu? Biraz önce depresyon konusunda bir program yayınladık. Burası depresif insanların ülkesi mi? Niye bu kadar çok insan kullanıyor?
Yani pek çok şey yeni yeni daha iyi tanımlanıyor. Bir öyle bir yanı var. Yani otizm evvelden yok muydu? Şu an tanımlandığı için çok fazla şey otizmle teşhis konabiliyor. Depresyonda da biraz öyle. Ama tabii bu ülkedeki yüksek intihar oranları, depresyonun bu kadar yaygınlığı çok fazla dikkati çeke çeke üzerinde konuşulmaya başlandı. Bunlar gerçekten yüksek. Bunun tek bir nedenini, birkaç nedenini bulmak çok çok zor. İşte insanların yalnızlığı, toplum içindeki insanların iletişim mekanizmalarının ortadan kayboluşu, aile içi sorunlar, ailelerin kopukluğu, sayabildiğiniz kadar sayabilirsiniz. Bu tür nedenlerle oluyor. Toplumun buna karşı ne yaptığı tabii çok önemli. Yani depresyon konusunda haliyle çok sağduyulu ve çok kapsamlı bir sosyal gündemin yaratıldığını görüyoruz bu ülkede. Hem bu konuda şüphesi olan insanlara yardımcı olacak çevreler çok fazla. Herkesin ulaşabileceği düzeyde. Bu tabii çok güven verici bir şey. Ama bu sorunlar tartışıldıkça, masanın üstüne yatırıldıkça da ne kadar kapsamlı olduğunu görüyorsun. Yani bu lafa başlarken konuştuğumuz AIDS konusu da öyle. Bunun da çıkış noktası yine benzer nedenlerle olabilir. Toplumsal mekanizmaların kötüleşmesi, bozulması, insanların yalnızlaşması, işsizlik, ailelerin kopukluğu sayabildiğiniz kadar sayabilirsiniz ama bunlara karşı çok kapsamlı toplumsal bir önlemler dizisiyle hareket etmek en doğrusu. Yani sadece polisle
hiç olmaz bu diyorsunuz.
Olmuyor. Peki. Cezaevlerini doldurarak olmaz. İşte evet. Filmlerde de görüyoruz. Yeni başkan ben bir
siz gerçekten politikacılara karşı içiniz dolu herhalde. Bugün en çok ona ağırlık veriyorsunuz.
Biraz öyle.
Tutmadıkları sözlerden bıkmış durumdasınız.
Biraz çok fazla konuşuyorlar. Çok fazla onlara mikrofon dayanıyor. Keşke mikrofonlar biraz da böyle sesi çıkamayan bilim insanlarına, araştırmacılara yönelsin. Çünkü onların bir çıkarı yok. Söylediği sözden bir çıkarı yok.
Evet.
Politikacıların maalesef bir sonraki seçimle ilgili çok ciddi çıkarları var.
Evet. Peki şu andan itibaren telefonda arayabilirsiniz 1-300-799-626 depresyon konusunu, AIDS konusunu, bu AIDS'i kullanan bir tanıdığınız oldu mu, bir tecrübeniz oldu mu, depresyonda olan birisi var mı, sizin eviniz hiçbir zaman hiçbir yerde sellere mi gitti? Nedir bu konulardaki görüşleriniz? Bunları belirtebilirsiniz, SMS yazabilirsiniz. Son günlerde en çok konuşulan konulardan birisi housing affordability, yani ev fiyatlarının insanların satın alabileceği düzeyde olması. Ve dün Merkez Bankası yetkilisi de ev fiyatlarının Avustralya ekonomisini kötü etkileyeceğini söylemiş. Ne dersiniz, hükümetin bu konuda bir şey yapması gerekiyor mu? Yeterli olanı yapıyor mu?
Hükümet sağır dilsiz oynuyor bu konuda. Kendilerine söylenen her şeyde bunları inkar edildi. Bildiklerini okudular ve en son Reserve Bank Governor Philip Lowe çıktı. Bu işin tabii usturuplu, çok diplomatik bir dille. Bu işte yatırım yapan insanlara sağlanan vergi kolaylıkları bu ev fiyatlarının artmasında bir numaralı sorun olduğunu söyledi ve Maliye Bakanı Scott Morrison bugün çıktı tam tersini. O öyle söyledi ama böyle değil, tam tersini savunmaya devam etti. Hükümet yani dinlemek bile istemiyor, duymak istemiyor. Halbuki gerçekten negative gearing ve capital gains tax vergi kolaylıkları insanların yatırım için emlaka yönelmesine çok fazla destek veriyor ve yatırımcının sayısının azalması ve bunların tek elde toplanmasına doğru gidiyor. Bu da fiyatları, ev fiyatlarını ve kiraları çok yükselten bir şey ve hükümet de yok işte eyalet hükümetleri yeterince yeni mahalleler için yer ayırmıyor gibi.
Peki o zaman şöyle bir soru akla geliyor. Kim bundan ne kazanıyor da bu giderek büyüyen bir sorun oluyor? İnşaatçılar mı? Bankalar mı? Nedir yani? Niye bunun önü alınamıyor?
Yatırımcılar kazanıyor ve mesela yeni evlerin Sydney'de ve sanıyorum Melbourne'da da 5 evden birini yabancı yatırımcılar alıyormuş. Yabancı yatırımcılarında yine bugün duydum ya işte ödemelerin neredeyse 3/2 falan nakit parayla yapılmış. Yani O kadar karmaşık işler var ki işin içinde. Birileri parama aklıyor, birileri yurt dışına para yatırmak için burayı mı çok fazla seçmeye başlıyor. Yani yabancı yatırımcıya engelleyici bir takım önlemler gündeme geldi ama Atalan da biraz Üsküdar'ı geçti. Öyle de bir yanı var. Çok fazla.
Ama Avustralya'da da bu sabah dinlediğim bir raporda Avustralya'da da insanların çoğu burada yatırım yapıyormuş. Yani yatırımcıların sayısı neredeyse ev alanların sayısını geçmeye başlamış. Bankaların verdiği o housing loan, ev borçlarına evet. bakarak bunu bulmuşlar.
Öyle tabii bu arada.
Yani parası olanların... olan herkes ev alarak yatırım yapıyor. Öyle, gidip hisse senedi satın diye... almıyor.
Evet, insanlar da haliyle bankalardan ödeyemeyeceği kredileri alabiliyor artık. Bankalarda biraz elleri bollaştı veya bu balon giderek şişe şişe herkes bunu söylüyor. Bu balon bir yerde patlayacak. Yani işte ev yapan müteahhitlerin evinde evler patlayacak.
Amerika'da olduğu gibi mi diyorsunuz?
Amerika'da olduğu gibi olabilir ama Amerika'nın başka yapısal sorunları vardı. Onun için o global krizde çok fazla yıkıntıya uğradı. Burada ne olacağı yapısal farklılıktan dolayı öyle olmayabilir ama gerçekten emlaka yatırım yapanların işte ne bileyim bu konuda ya da inşaatçıların herkesin çok dikkatli piyasayı takip ediyor olması lazım.
Peki bir yandan ev satın almak daha zorken diğer yandan gelir dağılımı eşitsizliği de konu olmaya devam ediyor. Bu konuda ne yapılabilir sizce?
Evet, gelir dağılımı şimdi yavaş yavaş tabii haliyle işte bu globalleşmeye ülke açıldı, ekonominin yapısı değişti, para belli ellerde toplanmaya başladı. Dünyanın yaşadığı sıkıntıları biz de yaşıyoruz. Ve işte egaliter bir ülke, eşitlikçiliğe yönelik bir toplum olması övünen Avustralya'da yavaş yavaş gerçekten gelir dağılımı dengesizliğinin ciddi emarelerde artık çok ciddi, belirgin görülmeye başlandı. Yani bazı kasabaların, şehirlerin daha yoksul insandan oturduğu, büyük şehirler içinde mahallelerin artık iyice ayrışmaya başladı. İşte
evet.
insanların verdiği vergi ya da genel kazancı ile ilgili oranlara bakıldığında bu mahallelerin gerçekten kesin sınırlarla çizilmeye başlandığı şeklinde araştırmalar çok fazla çıkmaya başladı. Bu da insanları kaygılandırıyor gerçekten. Bilirsiniz yani mesela Melbourne'un vaktiyle inşa edilen yoksullar, dar gelirliler, mülteci, her türlü insanlar için public housing inşa edilmiş vaktiyle yıllar öncesinde o yüksek binalar, onlar her mahallede yapılmış. Yani şu an varlıklı mahallede de aynı.
Aynen Sydney'de de öyle inanın. Deniz kenarındaki yani, mahallelerde bile bu public housing var.
O zamanki kafa yapısı oymuş. Yani gerçekten bu işin çok bilinçli bir şekilde bütün şehre yayılması, o egaliter ruhun devamına yönelik öyle bir şey ama şöyle bir şey yapılmış. Bugün öyle bir şeyin olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Bir hükümet public housing yapacak da gidip Türek'te saati yarada öyle bir şey konduracak.
Arsa alıp yapacak, evet.
Yani
evet.
O yapı değişmeye başladı. Yani bu tabii bizim toplumumuzu ya da yeni mahallelere yerleşmeye çalışan gençlerimiz için neler ifade ediyor bilemiyoruz tabii ama bizim de kendi içimizde gettolaşmaya başladığımız çeşitli mahalleler her iki büyük şehrimizde de var ama gerçekten takip etmemiz gereken şehirdeki özellikle Sydney ve Melbourne'da ciddi bir ayrışma oluşmaya başlandı hep söyleniyor.
Evet, evet. Bu gerçekten Avustralya'da gözle görülür bir hal aldı ve gazetelerde yazılan yazılar da arttı bu konularda. Ama bunun da önüne kimse geçmek istemiyor gibi. Belki yine siyasetçilere, politikacılara dayanacak ucu ama onlar da pek bir şey yapmak istemiyorlar.
Onlar çok memnun. Partilere bağışlar gayet güzel devam ediyor. Onlar için hiçbir sorun yok. Ama yani daha çok dar gelirli insanın oturduğu mahallede mülkü olan dinleyicilerimiz bilirler. Yani evlerin fiyatları öbür mahallelerdeki kadar artmıyor. Yani bu kadar da can alıcı bir insanların hayatına direkt etkisi olan bir yanı var bu işin.
Evet. Vedat Bey Sidney'den yazmış. Ben 23 yıldır buradayım. Her seçimde aynı senaryo var diyor. Toplum içine giriyorlar ilk önce. Seçimi kazandıktan sonra kesinlikle görülmez, ulaşılmaz oluyorlar diyor siyasetçiler için.
Çok doğru.
Vedat Bey. Bu arada bir diğer konu ki vaktimiz az kaldı. Bunu çabuk toparlayalım. Çalışanlarına cash ödeyen firmalarla ilgili. Onlar vergiden para kaçırmasına neden oluyor ve bu hükümete 15 milyar dolara mal oluyormuş. Çok büyük bir para. Niye buna
çok
izin veriliyor?
Para. Bu biraz da liberal hükümetin, federal hükümetin dikkatleri ne yana çektiğini, yani aynı hükümetten işte uluslararası türestlerin vergilerini ödetmeye çalışacağız konusunda ne kadar az şey duyuyor olmamıza rağmen, işte cash ekonomi olarak bildiğimiz nakit ekonomiye gündeme getirmeye çalışıyorlar. Bu doğru. Gerçekten 15 milyar olmasa bile ona çok yakın, çok ciddi bir vergi kaybı var o ülkenin. Özellikle hospitality sektörünü, işte lokantalar, işte kafeler gibi oralarda çalışan insanların ya da inşaat sektöründe çok fazla ve işte inşaatla bağlantılı sektörlerde çok fazla insanın nakit çalıştığı ve haliyle bu nakit çalışmadan dolayı hükümetin vergi belirli vergileri toplayamadığı, payroll tax gibi pek çok vergiyi toplayamadığı konusunda bir bunlar ucuca eklenip 15 milyar gibi bir rakamı çıkarmışlar. Doğrudur, doğru olabilir, olmayabilir ama bunun da gündeme getirilmesi doğru bir şey ama seçmen de bunu duyunca siz önce bir Google'a işte Amazon'a vergi ödesiniz daha kestirme olmaz mı diyesi geliyor insanın da.
Bir diğer dinleyicimiz yazmış, oy vermeye gittim, oyumuzu kullandık, Türkiye için en iyisi neyse o olsun diyor. Ancak milliyetçi geçinen bazı insanlar oy kullanmaya bile gelmedi. Mesele lafta değil, icraattadır demiş. Burada oy kullanmaya siz gittiniz mi konsolosluğa?
Kullandım. Yani çok da güzel hizmet veriyor belli ki konsolosluklarımız. Çok çarşabı kullanabildik.
Yani bir sorun çıkmıyor demek ki.
Tabii.
Sydney'de de SBS televizyonu Sydney'deki ve Melbourne'deki konsolosluklarla da bunlar ilgili programlar yaptı. Benzer şeyi söyledi. O zaman her iki konsoloslukta çalışanlara buradan yeniden sağ olun diyelim dinleyiciler.
Evet, oldukça da bir uzun saatler yani akşam 9'a kadar, sabah 9'dan evet. Akşam 9'a kadar hem de hafta sonu olmak üzere açık tutuluyor yani. Emeklerini takdir ediyoruz hem gönüllü hem de ücretli çalışan insanların konuda topluma çok ciddi bir hizmet veriyorlar. Umarız bütün vatandaşlarımız oy kullanma hakkı olan herkes bu hakkını kullanır.
Evet evet. Canberra'da biz olmadığımız için bilmiyoruz ama eminim oradaki elçilikte orada yaşayanlara gayet iyi hizmet veriyordur. Peki bugünkü yorumlar için size çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, Levent Efe ile yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Yarın öğleden sonra Türkçe programı yine sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşça kalın.